Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. Ayrım. Bölüm 10. Rourke hiç uyumamıştı ama şu anda uykuyu bir öncelik olarak görmüyordu zaten. Her ne kadar karısının kimyasal ilaçlara duyduğu mutlak antipatiyi paylaşmasa da şu anda o da enerji verecek bir hap filan almak istemiyordu. Kafein ve gerginlik onu yeterince ayık tutuyordu. Siobhan Brody annesiydi. Artık herhangi bir şüphesi kalmamıştı. Bundan şüphe edemezdi. Patrick Rourke verileri ustaca manipüle etmiş olabilirdi ama oğlu çok daha ustaydı. Neredeyse sabaha kadar uğraşması gerekmişti ama verilere ulaşmıştı. Evlilik kaydı yoktu. Gerçi Siobhan hakkında edinmeye başladığı izlenime göre genç kadın manevi anlamda o adamla karı koca olduklarına inanmıştı. Ama Rourke kendi doğum belgesini buldu. Daha önce hiç peşine düşüp araştırmadığı bir şeydi bu. Belge oldukça iyi bir şekilde ve epey derinlere hasıraltı edilmişti. Patrick Rourke'un kıçını sağlama almak için yaptığı bir şeydi bu. Ama kazmaya devam ettiğinde, eğer vaktin ve iyi bir nedenin varsa, devasa veri mezarlığında istediğin her şeye ulaşabilirdin. Rourke, düşündüğünden bir yaş daha gençti. Kahvesini bir yudum viskiyle biraz canlandırırken aslında bunun ciddi bir sürpriz olduğunu düşündü. Doğum belgesinde Siobhan Margaret Mary Brody gayet açık bir şekilde annesi, Patrick Michael Rourke ise babası olarak yazılmıştı. En azından sperm sağlayıcı denebilir diye düşündü Rourke kahvesini yudumlarken. Muhtemelen bu bilgiyi de isteyen kişi her kimse ona veren Siobhan'du. Patrick adının herhangi bir resmi evrakta geçmesi fikrinden hoşlanmazdı. Hayır, o adamın işine gelecek bir şey değildi bu. Hasıraltı etmek çok daha cazipti. Bebeğin doğumundan sonra Siobhan'ın bir çalışma kaydı yoktu ama Rourke kendisine ve annesine ait tıbbi kayıtları bulmuştu. Her ikisi de gayet sağlıklıydı, en azından bir süreliğine. Daha sonra genç Siobhan birden sakarlaşmaya başlamıştı. Sürekli kazalar geçiriyordu. Bir kolu kırılıyordu, bir beli zedeleniyordu, bir kaburgası eziliyordu. Adi herif. Sonraki aylar boyunca Siobhan'ı dövüp örseleyip durmuştu. Olaylar polis tutanaklarında görülmüyordu ama bu da beklenmedik bir şey değildi. Komşulardan hiçbiri adamın teki karısını azıcık okşuyor diye başını derde sokmak istemezdi. Ve bunu yapmak isteyen biri çıkarsa da Patrick Rourke olayı nasıl halledeceğini bilirdi. Polislerin cebine birkaç kuruş sıkıştırır ve onları çağırmaya cesaret edene de sağlam bir sopa çekerdi. Rourke bir sigara daha yaktı ve arkasına yaslandı. Gözlerini kapadı. Gerçi Siobhan Brody'nin kaybolmasına dair bir tane polis raporu bulmuştu. Tek bir tane. Ailesinin başvurusuyla bir soruşturma yapılmıştı. Ve dikkatli yürütülen polis görüşmelerinden bir avuç insandan alınan ifadelerin sonucunda da genç kadının kaçtığına karar verilmişti. Bu kadar. Konu kapanmıştı. Rourke, peki şimdi ne yapacağım diye düşündü. Artık hiçbir şeyi değiştiremezdi. Ona yardımcı olamazdı. Onu tanımıyordu bile. Siobhan sadece bir isimdi, bir fotoğraftan ibaretti. Başka hiçbir şey yok. Yaşamını geçmişin hayaletlerine saplanıp kalarak sürdürmenin anlamsız olduğunu ondan daha iyi kim bilirdi? Meg'in oğlu değildi. Kocaman yüzü, sert bakışları ve bira kokan nefesiyle o kadının oğlu değildi. Ondan gelmemişti. Annesi bu güzel yüzlü, çiftliğinden yeni çıkmış, tatlı ve masum kızdı. Ona mavi pijamalar giydirip fotoğraf çekilirken yüzünü sıkıca bebeğinin yüzüne bastıran bu kızdı. O, Siobhan Brody'nin oğluydu. Bir aile olmak, ona bir baba vermek için yaşadığı cehenneme dönebilecek kadar genç ve saf Siobhan Brody'nin. Huzur içinde yatsın. Rourke bitkin, yorgun ve dayanılmaz bir acı içinde elindeki verileri bir dosyaya aktardı ve şifreledi. Kendine bu işin burada bittiğini söyledi ve önündeki gün için hazırlanmaya çıktı. Bu konuda yapılabilecek başka ne vardı ki? Yapması gereken tonla iş vardı. Kendini çok iyi hissetmiyor diye işleri sermenin bir anlamı yoktu. Lanet bir imparatorluk kurmuştu. Koca bir evren inşa etmişti değil mi? Ve bunun idare edilmesi gerekiyordu. Duş alacak, bir şeyler yiyecek ve önceki akşamki davranışı için iyi ve bir bahane uyduracaktı. Konuyu anlatmanın bir anlamı yoktu. onu da bu üzücü ve çirkin işin içine çekemezdi. Ama Evie yatakta göremedi. Çarşaf ve örtüler birbirine dolanmış dağılmıştı. Onun da kötü bir gece geçirdiğini düşündü. Rourke eşinin yine kabuslarla uyanmış olabileceğini düşününce bir an içinin suçlulukla burkulduğunu hissetti. Eve onsuz rahat uyuyamazdı. Bunu gayet iyi biliyordu. Yatağın üzerindeki elektronik notu gördü ve aldı. Bir cinayet oldu. Ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum. Kendini aptal ve işe yaramaz hissederek, sırf Eve'in sesini tekrar duyabilmek için notu iki kez daha dinledi. Sonra yumruğunu küçük cihazın üzerine kapatarak yatağın kenarına oturdu. Rourke odada tek başına, hiç tanımadığı bir kadın ve ömrü boyunca aşık olduğu tek kadın için ağladı. Eve ofisine girdiğinde Nadine'in çoktan içeride olduğunu gördü. Nadine'in polisleri nasıl atlatabildiğini çok iyi bildiğinden konuyu uzatmaya gerek görmedi. Üstelik bu kez sorgu odalarından birinde değil, ofisinde konuşmak Eve için de daha uygundu. Kanal 75'teki bilgisayarına takip cihazı koyacağız. Nadine bacak bacak üstüne attı ve kalın bantlı, ince topuklu ayakkabılarından görünen ayak parmaklarını inceledi. Ah, elbette. Bir habercinin bilgisayarının polisler tarafından takibe alınmasının nasıl bir sakıncası olabilir ki? Kaynaklarım ya da bana ihbarda bulunanlar söylediklerinin aynı zamanda doğruca polis merkezine gittiğini öğrenince bayılacaklardır. İhbar üzerine ihbar gelecektir. Adamımız seni bir kanal olarak kullanıyor Nadine. Söyleyecek başka şeyleri olduğunda yine sana gelecek. Takip cihazına ya sen izin verirsin ya da yasal izin çıkartırım ki çıkartabilirim. Ayrıca seni de koruma altına alabilirim Nadine. Nadine kafasını hızla kaldırmıştı. Eve bir an bekledi. Bir numaralı şahit, sıkı polis koruması vesaire ve bu yapmak istediğim bir şey çünkü seni severim. Nefes almaya devam etmeni tercih ediyorum diyelim. Benim peşimde değil. Olmayabilir. Ama psikopatlar bazen kullandıkları araçlardan rahatsız olabilirler. Kendini koruyabileceğin konusunda sana güveniyorum. Mira'yla bir görüşme yapacağım. Eğer adamın hedef olarak sana yönelme ihtimali olduğunu düşünüyorsa, özel röportaj için rujunu bile tazeleyemeden seni paketler, kaldırır bir yere kapatırım. Bir denesene. Ah, inan bana yaparım. Eve koltuğuna oturarak bacaklarını uzattı. Senden arkadaşım olmanı falan istememiştim. Ama işler öyle gelişti. Şimdi bu gerçekle yaşamak zorundasın. Lanet olsun. Nadine yüzünü asarak parmaklarını sandalyenin kenarında gezdirdi. Sonra dudakları bir gülümsemeyle kıpırdandı. Ben de seni severim. Anlayamadığım deli saçması bir nedenle. Pekala. Yeterince ısındık bence. Şimdi son zamanlarda fotoğraf çektirdin mi? Profesyonel olarak? Nadine masanın üzerindeki fotoğraflara baktı. Kanalda her sene çektiririz. İzleyicilere sunulacak tanıtımlar ve büyük salonda çerçevelenecek posterler için. Kim çekiyor bunları? Öğrenirim. Howard ve Sulu arasında fotoğraflardan başka nasıl bir bağlantı var? Öğreneceğim. Eve baş parmağını kapıya doğru salladı. McNab kanala gitmek için seni bekliyor. Takip aletini yerleştirecek. Kendimizden çok eminmişiz. Doğru. Nadine çıkmak üzere ayağa kalktığında Eve bir an yere baktı, sonra bakışlarını ona çevirdi. Dışarıdaki takım elbiseliyle yatıyor musun? Genelde senin çok romantik ifadenden alıntı yapmam gerekirse yatmadan önce takım elbiselerini çıkarıyorum. Her neyse işte. Yani erkekleri tanıyorsun. Nadine tek kaşını hafifçe kaldırdı. Etkilenecek, şaşkınlığa düşecek, büyülenecek ve sinir olacak kadar tanıyorum diyelim. Neden? Cennette sorun mu var? Eve ağzını açtı, sonra sıkıca kapadı. Hayır, öylesine bir soruydu, bir sorun yok. Nadine'i yolladıktan sonra raporunu yazmak için masasına döndü. Hastings'in sorguya alınmadan önce biraz demlenmesini istiyordu. Ayrıca Eve, sorgulamaya başlamadan önce kendi kafasının da yerinde olduğundan emin olmak istiyordu. Bir süre elindeki müşteri listesini inceleyerek oyalandı. Son 12 ayda yüksek kalite kamera alan müşteri listesiydi. Son 12 aydan öncesi de olabilir diye düşündü Eve ve katil ekipmanı kaydettirmemiş de olabilirdi. Garanti, bakım gibi konularda kaygı duymamış olabilirdi. Yine de kurban listesiyle şüpheliler listesi arasında bir bağlantı arayarak çapraz incelemeye devam etti. Ama zihnini yaptığı işe veremiyordu. Eve derin bir nefes aldı, birden ayağa kalktı ve gidip kapısını sertçe kapadı. İçinde yükselmeye başlayan Rourke'u arama isteğini bastırdı. Çıkarken bir not bırakmıştı, değil mi? Bu evlilik oyununun bütün kurallarını hala pek anlayamıyordu ama en azından lanet arama sırasının onda olduğundan emindi. Eve, onun yerine bu oyunun kurallarına epey hakim olduğunu düşündüğü birini aradı. Mavis? Arkadaşının ekranda beliren perileri andıran yüzü mahmurdu ve sıfır makyajlıydı. Saçlarının araları hala boyalı ve uçları minik zillerle süslüydü. Mavis başını yastıkta çevirdi. Ha? Saat kaç? Bilmiyorum, sabah oldu ama. Iy, sabah. Ne oldu? Hiçbir şey, pardon, hadi sen yat. Yok, uyandım. Mavis tek gözünü açtı. Deniz mavisi parlak bir gözdü bu. Somerset'e mi bir şey oldu? Hayır, hayır, o gayet iyi. En azından öyledir diye düşünüyordu. Çıkarken kontrol etmemişti Eve, aramamıştı da. Kontrol etme sırası onda mıydı acaba? Tanrı aşkına, bütün bunların hesabı nasıl tutulurdu ki? Bugün uğrayacak mısın? Evet, zavallı Somerset. Trina ile birlikte geleceğiz. Bir saç ve cilt bakımı neşesini biraz daha yerine getirebilir diye düşündüm. Sen ne düşünüyorsun? Eve'in yüzüne bir gülümseme yayıldı. Neredeyse şeytani bir gülümsemeydi bu. Gayet haince olabilirdi ama Somerset'in Trina'nın güzellik ağında kapana kısılmış hali harika bir görüntüydü. Eve zevkten bir an delice kahkahalar atmak istedi. Harika, harika bir fikir. Tam ihtiyacı olan şey. Sen iyi misin? Bir şeyin var senin, çok belli. Hayır, yok bir şey. Tamam, tamamen uyandım artık. Mavis devasa bir esnemeyle hafifçe doğrulurken ekranda bir an Leonardo da göründü. Dağ andıran kütlesiyle hemen Mavis'in yanında bebek gibi uyuyordu. Hadi anlat bakalım. Bilmiyorum, muhtemelen aptalca bir şey. Muhtemelen aptallık eden benim. Ama Rourke'un bir derdi var, bir şey olmuş ama ne olduğunu anlatmıyor bana. Beni dışladı Mavis, benimle sanki yabancıymışım gibi konuştu. Ortada hiçbir şey yokken saçma sapan esti, gürledi, sonra kendini kapattı. Yatağa da gelmedi ve benimle konuşurken gerçekten öyle... Tanrım, lanet olsun. Eve yine kafası karışmış ve incinmiş halde bir elini saçlarının arasından geçirdi. Tamam, belki insanlar sürekli bir arada olduklarında birbirlerinden gına gelebilir arada. O normal bir şeydir, anlarım ama... Eve, ama biz sürekli yan yana değiliz ki diye düşünürken tekrar öfkelendiğini hissetti. Ama lanet olsun, o genelde ellerini benden uzak tutamaz bile ve eve geldiğimde beni her gördüğünde gözünde öyle bir bakış olur ki... Dün öyle değildi, alakası bile yoktu. Tanrım, beni başından salmak için sabırsızlanıyordu. Kavga mı etmiştiniz? Onu kızdıracak bir şey yapmadın mı? Eve öfkeyle masasını tekmeledi. Neden illa ben bir şey yapmış olmak zorundayım? Hayır, öyle değil. Mavis, çırılçıplak olmasına rağmen rahat bir tavırla ayağa kalktı. Sadece ihtimalleri eliyorum. Bilirsin tatlım, evlilik büyük bir gizemdir. Tıpkı polissel işler gibi. Yani bütün ihtimalleri gözden geçirip eleyeceksin. İpuçları arayacaksın. O halde evlenirken bir kullanma kılavuzu filan da versinler diye homurdandı Eve. Somerset'e üzülüyordur belki. Evet, o da vardı ama bu konu başka. Onunla ilgisi olmadığına eminim. Pekala. Mavis başını hafifçe sallayarak düşünmeye devam etti. Küçük zilleri yine şıngırdamıştı. Belki işle ilgili bir gerginliği vardır. Olabilirdi. Tabii Rourke işi konusunda ne kadar gerilirse o kadar zevk almasaydı. Aramıza kocaman bir duvar çekti Mavis. Kesinlikle kişisel bir şeydi. Pekala. Mavis kararlı bir şekilde başını salladı. O halde o duvarı yıkacaksın. Hayır cevabını kabul etmeyeceksin. İçindekini söküp alana kadar konuşacaksın, kızacaksın, beynini yiyeceksin. Ne gerekiyorsa. Kadınlar bu konuda iyidir Dallas.
Ben kadınsal konularda iyi değilimdir.
Elbette iyisin. Kendi tarzında gayet iyisin. Bir çatlak açana kadar adamın kıçını tekmeleyeceğini düşün. Onu sorgu odasına almışsın ve itiraf ettirene kadar konuşacağını hayal et. Önce ne olduğunu öğren, sonra ne olduğuna göre ya kızarsın ya teselli edersin ya da beynini kızartana kadar becerirsin. Güven bana tatlım, ne olduğunu öğrendikten sonra hangisini yapman gerektiğini bilirsin.
Kulağa fena gelmiyor.
Değil, güven bana. Gelişmelerden haberdar et beni. Neyse, artık kalktığıma göre ben de Leonardo'yu kaldırayım.
Mavis göz kırptı ve arkadaşına kocaman bir öpücük attıktan sonra bağlantıyı kapadı.
Pekala, yapılacaklar şöyle. Raporu dosyala, şüpheliyi sorgula, adli tıbbı ve laboratuvara sıkıştır. Manyak seri katili bul. Davayı kapa. Rourke'un kıçını tekmele. Evet, çocuk oyuncağı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 220. Devamı 23. ayrımda.